7. dizin sayfa 206. 11. bölüm Demokrasi ve Milli Egemenlik. Sevgili okurlarım, milli egemenlik bir ülkenin hem dışarıya karşı bağımsızlığını hem de siyasal iktidarın gücünü milletten aldığını vurgulayan bir terimdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik vurgusu hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu borçlu olduğu Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalist yani bağımsızlıkçı kimliğini hem de yeni devletin saltanata ve hilafete karşı millete halka dayandığını açıklar. Demokrasi ise işte bu iki ilkenin devlet yönetimine yansımasını sağlayan bir siyasal rejimdir. Tabii her demokrasi bağımsız olmayabileceği gibi her bağımsız devlet de demokratik olmayabilir. Bağımsız olmayan demokrasiler İngiliz sömürgelerinde, demokratik olmayan bağımsız devletler de genellikle Orta Doğu diktatörlüklerinde görülür. Bu konudaki en çarpıcı ayrımı ve çözümlemeyi ünlü tarih bilimcisi Bernard Lewis yapmıştır. Bir Orta Doğu uzmanı olan ve pek çok kitabı yanında bir de Modern Türkiye'nin Doğuşu adlı Emergence of Modern Turkey güzel bir yapıda bulunan Lewis, son çalışmalarından birinde Yanlış Giden Ne Oldu? What Went Wrong adlı Batı dünyası ile İslam alemi arasındaki ilişkileri incelediği eserinde bağımsız Arap diktatörlüklerinde demokratik rejimin gelişmemişliğine dikkati çekmekte, hatanın burada olduğunu söylemektedir. Tabii böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün İslam dünyasında tek ve biricik laik ve demokratik devlet olmasının ayrıcalığı da bütünüyle ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de nasıl demokrasi ve laiklik kavramları saptırılıyorsa, aynı biçimde ve aynı amaçla milli egemenlik kavramı da saptırılmakta, dinci oligarşinin aracı haline getirilmek istenmektedir. Bu bölümde çok kısaca bu saptırmayı irdelemeye çalışacağım. Kavramalar neden ve nasıl saptırılıyor? Sevgili okurlarım, ülkemizde AKP iktidarının hemen öncesinde başlayan ama AKP'yi iktidara taşıyan 2002 seçimlerinden sonra hız kazanan ve bugün artarak süren bir kampanya var. Bu kampanya Türkiye'deki demokrasi, laiklik ve milli egemenlik gibi kavramların içini boşaltmaya çalışıyor. Amerikan işgali altındaki Irak'ta katledilen üniversite profesörlerinin sayısı 300 dolayında. Türkiye'de katledilen çağdaş ve demokrat aydınların, yazarların, üniversite hocalarının sayısı da bir düzineyi aşmıştı. Bir ülkenin varlığını nasıl ortadan kaldırırsınız? Tabii önce askeri olarak onu dize getirirsiniz. Yenerek veya bağımlı kılarak. Ama bu yetmez. Ekonomik olarak da onu bağımlı hale getirmeniz gerekir. Ticaret ve borçlanma yoluyla bunu da gerçekleştirirsiniz. Bu da yetmez. Bir ülkenin entelektüel birikimi var olmaya devam ettiği sürece onu hiçbir zaman tam anlamıyla yok edemezsiniz. Entelektüel birikim bu birikime dayalı tarih bilinci, ulus bilinci, bağımsızlık istenci, yurtseverlik duygusu her an yeniden parlayabilecek bir direniş kıvılcımını hazır tutar. Son aşama olarak askeri ve ekonomik bağımlılığa ilaveten o ülkenin entelektüel birikimini yok etmeniz gerekir. Peki entelektüel birikimi nasıl yok edeceksiniz? Ya aydınları öldürerek, ya aydınları bağımlı kılarak, ya eğitim sistemini çökerterek, ya kavram kargaşası yaratarak, ya da bütün bunları hep birlikte yaparak. Rejimin laik niteliğine mi saldıracaksınız? Hemen yeni bir laiklik tanımı yaparsınız, laikliğin içini boşaltan, onu anlamsız kılan bir tanım. Örneğin laiklik kamu alanında da inançların özgürce ifade edilmesidir der ve laikliğin içini tümüyle boşaltırsınız. Çünkü laiklik zaten kamu alanının her türlü inançtan arındırılmış olması ilkesi üzerine dayalıdır. Siz inançların kamu alanında ifade edilmesini savunduğunuz anda artık ortada ne laiklik ne demokrasi kalır. Rejimin demokratik niteliğine mi saldıracaksınız? Yine hemen yeni bir demokrasi tanımı yapar, demokrasinin içini boşaltır ve onu anlamsız kılarsınız. Örneğin, demokrasi sandıktan çıkanların her kararının mukaddes olduğu, sadece çoğunluk iradesine dayalı bir rejimdir dersiniz. Böylece demokrasiyi bütün çoğunluk diktatörlüklerinden ayıran, başta muhalefet özgürlüğü olmak kaydıyla tüm temel hak ve özgürlükleri yok sayar, rejimi tahrip edersiniz. Yeni tanımlamalarla yeterince kavram kargaşası yaratamadıysanız, tahrip etmek istediğiniz kavramın karşıtlarını da o kavramın kapsamı ve tanımı içine alır, böylece akılları iyice karıştırırsınız. Birlikte var olması olanaksız varlıkları birbirleriyle tanımlarsınız. Yaşayan ölü gibi oksimoron cümleler kurarsınız. Örneğin İran'da şeriatçı demokrasi var dersiniz. Böylece birbirinin bütünüyle tersi kavramlar olan şeriatı ve demokrasiyi birlikte anar, kafaları tümüyle karıştırırsınız. Ya da Stalin'in rejimi de halk demokrasisiydi dersiniz. Böylece kendi kendisini proletarya diktatörlüğü olarak adlandırmış da olsa bir diktatörlük rejimini demokrasiyle özdeşleştirirsiniz. Hızınızı alamazsınız. Faşizmi de demokrasi tanımı içine sokar. İtalya'da Mussolini zamanında korporatif demokrasi vardı dersiniz. Böylece faşizm ile demokrasiyi de bir tutarak ortalığı iyice toz dumana boğarsınız. Sevgili okurlarım, bu örneklerin hiçbiri uydurma ya da kuramsal değildir. Hepsi kamuoyunun önünde açıkça yazılmış ya da söylenmiş ifadelerdir. Türkiye'deki demokratik ve laik rejimi kendi amaçlarına uygun olarak İslami ilkelere göre yeniden düzenlemek isteyenler ve onlara destek verenler, bir yandan aydınları öldürerek ve baskı altında tutarak, öte yandan eğitim sistemini yozlaştırarak, son olarak da temel kavram ve terimlerin içlerini boşaltarak Türkiye'nin entelektüel birikimini ortadan kaldırıyorlar. Aslında yapılacak iş bize demokrasi diye dayatılmak istenen liderler oligarşisi, temsil adaletsizliği ve kurumlaşmış yağmayla sakatlanmış, dışa bağımlı ve hızla dinci oligarşiye kaydırılan cici rejimin içini gerçek demokratik ve laik uygulamalarla doldurmanın tartışmasını başlatmaktır. Milli egemenlik, milli irade ve demokrasi. Milli egemenlik ve milli irade ancak demokrasiyle anlam kazanır. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla uygulanmadığı, yani başta inanç özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin devlet tarafından güvence altına alınmadığı toplumlarda ne milli egemenlikten ne de milli iradeden söz etmek olanağı vardır. Milli egemenlik yönetenlerin iktidar erkini Allah'tan ya da gelenekten değil milletten aldığını belirtir ve ayrıca bir dış ülkenin egemenliğini de reddeder. Egemenliğin yani yönetim erkinin dış kaynaklı olmaması bağımsızlığı, milletten gelmesi de din tarım imparatorluklarına karşı ulus devlet anlayışını simgeler. Ama gerek bağımsızlık gerekse millete dayalı egemenlik ancak demokrasiyle bir anlam kazanır. Milli irade demokrasinin kurum ve kurallarına uygun olarak yapılmış olan serbest seçimlerin sonucunda belirlenen iktidarda somutlaşır. İktidarın demokratikliği ve meşruiyeti sadece milli iradeye dayanmasında, yani demokrasiye uygun olarak yapılmış seçimlerle yönetime gelmesinde değil, yönetim erkini ele geçirdikten sonra da demokrasiye uygun davranmasıyla ölçülür. Yani demokratik bir biçimde iktidara gelmiş de olsanız, demokrasiyi tahrip edecek, ondan sapacak, örneğin iktidarınızın devamını demokratik kurum ve kuralların üstünde ve dışında sürdürecek önlemler alamazsınız. Seçim sistemini demokratik kurum ve kuralların dışına taşıyarak ömür boyu iktidar için seçim yaptıramazsınız. Demokrasinin temeli olan bireysel temel hak ve özgürlükleri ve bunların siyaset sahnesindeki yansıması olan muhalefet hakkını sınırlayamaz ve kısıtlayamazsınız. Milli iradeye uygun olarak iktidara gelmiş de olsanız, demokratik sistemin temeli olan laik ve demokratik bir eğitimi dinci temellere göre yeniden düzenleyemezsiniz. Unutmayalım ki Almanya'da Hitler de seçimle iktidara gelmiş ve mevcut sistemi güya milli iradeye dayanarak ırkçı bir totaliter rejime dönüştürmüştü. Bugünkü iktidar ve onun yandaşları istedikleri kadar seçilmiş iktidar milli egemenliğe uygundur, milli iradeyi temsil eder, yaptığı her eylem demokrasiye uygundur diye bağırsınlar, dini eğitimin yaygınlaştırılmasının, üniversitelerin siyasal iktidara bağımlı kılınmasının, türban dedikleri sıkmabaş gibi dinsel simgelerin kamu alanlarında kullanılmasının demokrasiyi tahrip ettiği gerçeğini örtemezler. İktidar seçimleri ikinci kez kazanmanın zafer sarhoşluğu içinde önce Cumhurbaşkanı'nı tek başına belirledi. Şimdi de anayasayı değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece hükümet katında değil devlet katında da tam anlamıyla hüküm sürüyor. Bu hüküm sürme sırasında hem üniversiteleri karşısına aldı hem yargıyı hem de askeri bürokrasiyi. Kendileri hakkında pek çok soruşturma var ama sanki sütten çıkmış ak kaşıkmışlar gibi temizlik operasyonu yapacaklarını iddia ediyorlar. Bu arada hazine arazilerini, orman bölgelerini ve sit alanlarını imara açıyorlar. Tabii büyük bir kadrolaşma eylemi de ihmal edilmiyor. Yönetimdeki politikacıların sadece kendileri hakkında değil, aileleriyle ilgili nüfus suistimali iddiaları da ayyuka çıktı. Bütün bu toz duman içinde basında ve televizyonlarda bir başka kavram kargaşası gündeme getiriliyor. İktidarın bütün bu yaptıklarının ve daha da yapacaklarının millet adına olduğu, iktidarın egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sloganına uygun hareket ettiği öne sürülüyor. Böylece demokrasiyi çoğunluğun baskısı yönündeki bir saptırmayla kötüye kullanma eğilimi örtbas edilmek isteniyor. Bir ülkede egemenlik kayıtsız, koşulsuz ulusundur denebilir ama o ülkede demokrasi değil, çoğunluğun baskısı yani açık ya da kapalı bir faşizm de uygulanabilir. İşte Hitler, işte Perón, işte Salazar, işte Franco. Dolayısıyla hiçbir iktidar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek meclisten demokrasiyi zedeleyecek, insan haklarını ve özgürlüklerini sınırlayacak yasaları geçiremez. Hele hele demokrasinin temeli olan laikliği hiç sınırlayamaz ve kısıtlayamaz. Özgürlükçü anayasa yapıyorum diye laikliği sulandıran, çoğunluk diktatörlüğüne karşı konan denetimleri ve kurumları yozlaştıran bir anayasa yapmaya kalkarsa, toplumu yeni gerilimlere ve bunalımlara sürüklemekten başka bir başarı sağlayamaz. Sevgili okurlarım, bu bölümü bitirirken iktidarı uyarmak istiyorum. Hem demokrasinin temel kurumlarını ve kurallarını zedeleyeceksin, hem yağmayı kurumlaştıracaksın, hem dinci oligarşinin yolunu açacaksın, hem de millet ne eylerse güzel eyler diye bu yaptıklarını demokrasi adına yutturmaya kalkışacaksın. Bu olanaklı değildir. Türkiye bu filmi 1950'lerde gördü. Artık yeniden izlemek istemiyor. On ikinci bölüm. Demokrasi ve Atatürkçülük. Sayfa 213. Değerli okurlarım, son zamanlarda Atatürk'e, Atatürkçülüğe veya Kemalizme saldırmak da moda oldu. Bu konuda gerek 21. yüzyılda Türkiye, gerekse Tarihimizle Yüzleşmek adlı çalışmalarında uzun açıklamalar yaptığım ve Devrim Tarihi ve Toplum Bilim açısından Atatürk ile Atatürk Üzerine adlı kitaplarımda zaten konuyu yeterince irdelediğim için burada son derece kısa bir özetle yetineceğim. Atatürkçülük veya Kemalizm iki ögeden oluşur. Birinci öge, Kurtuluş Savaşı ekseninde anti-emperyalizm ve bağımsızlıktır. İkinci öge ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecindeki aydınlanma atılımını amaçlayan devrimler, kısaca Atatürk devrimleri denilen reformlardır. Her iki öge birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasının temelini oluşturur. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'ne karşı kurulmuştur. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik bir yapıyı amaçlarken saltanata ve hilafete karşıdır. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti din devletine, şeriata, dinci oligarşiye karşıdır. Bir din tarım imparatorluğunun kulluğa, köleliğe bağlı feodal, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısı üzerine kurulduğundan dolayı tabii ki tepeden inmecidir, devrimcidir. Tabii ki içteki ve dıştaki dinciler, yani hala devlet yapısının temeli olarak dini görmek isteyenler, egemenliğin kaynağını dinden ve gelenekten alıp onu halka, millete mal eden bu ulus devlete ve onu kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına karşıdırlar. Tabii ki Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirmek ve yönetmek isteyen dış güçler, yani emperyalist emelleri olanlar, kendilerine engel olan ulus devlet yapısının ideolojisini oluşturan Atatürkçülüğe karşıdırlar. Atatürkçülük ile Kemalizm ayrı ideolojiler midir? Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik yapısına karşı çıkanların bir bölümü bunu açıkça Atatürk karşıtlığında dile getirmektedirler. Bir bölümü ise aslında birbirinden ayrılması olanaksız olan Kurtuluş Savaşı aşaması ile Cumhuriyeti kuran aydınlanmacı devrimleri birbirinden ayırmakta, birinci aşamaya Kemalizm, ikinci aşamaya ise Atatürkçülük diyerek Kurtuluş Savaşı'nı kabul etmekte, Atatürk devrimlerini ise reddetmektedir. Kemalizm ile Atatürkçülük ayrımı yapılmasının ikinci bir nedeni de Atatürkçülüğü kuruluş döneminin uygulamalarını kapsayan altı oka indirgeme, sadece bu ilkeleri Kemalizm diye adlandırarak Atatürkçülüğün aydınlanmacı evrensel yapısını yalnızca kuruluş dönemi ilkelerine hapsederek onu küçümseme çabasından kaynaklanmaktadır. Burada hemen belirtmeliyim ki Kemalizm ile Atatürkçülük arasında ayrım yapmak ne amaçla olursa olsun yanlıştır. Tarihsel gerçekliği reddetme ve kavramları saptırma çabasıdır. Kemalizm adı altında Atatürkçülük Kurtuluş Savaşı dönemi ile Cumhuriyet'in devrimler aracılığıyla kuruluş dönemi olarak ikiye bölünemez. Bu iki büyük zafer birbirinden ayrılamaz ya da sadece altı ok kapsamına hapsedilemez. Gerek Kurtuluş Savaşı gerekse aydınlanma devrimleri ve altı ok, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinde, eyleminde, yaşamında, ideolojisinde ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığında bütünleşmiştir. Kurtuluş Savaşı olmasa bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulamaz, aydınlanmacı Atatürk devrimleri olmasa toplum, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti idealini anayasasına yazamaz ve bu yolda büyük başarılar gerçekleştiremezdi. Atatürkçülükte anti-emperyalizm ile çağdaşlık çelişir mi? Kimi Atatürk karşıtları Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalist niteliği ile Atatürk devrimlerinin aydınlanmanın Batı modeline uygun olmasından dolayı Atatürkçülükte anti-emperyalist olmakla Batılı olmak arasında bir çelişki yaşandığını iddia eder. Oysa bu iddia doğru değildir. Tam tersine Kurtuluş Savaşı'nın anti-emperyalist niteliği ile Türkiye'yi çağdaşlaştıran Batı modeli aydınlanma devrimleri birbirini tamamlar. Çünkü Atatürk bir gerçeği çok iyi anlamıştır. Osmanlı'yı çökerten Batı gibi olabilmek için önce Batı'nın boyunduruğundan kurtulmak, bağımsız olmak gerekir. Bir başka deyişle Atatürk, Batı ile eşit ve adil koşullarda yaşayabilmek, Batı gibi olabilmek için önce Batı emperyalizminin boyunduruğundan kurtulmak gerektiğinin bilincindedir. İleride değineceğim gibi Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine benziyor bu durum. Birçok ABC kalem bu satırların yazarı gibi çağdaşlıktan yana olan ama AB ile eşit ve adil koşullarda yaşamak için Türkiye'ye dayatılan Ermeni soykırımını tanımak, Kıbrıs'taki haklarımızdan vazgeçmek gibi onur kırıcı koşulları ve birçok hakkı sınırlayan ikinci sınıf üyelik statüsünü reddedenlere AB karşıtı damgasını basıveriyor. Oysa bu satırların yazarı ve onun gibi düşünenler AB'ye karşı değil, AB'nin ayrımcı, adil ve eşitlikçi olmayan dayatmalarına karşıdır. Biraz aşağıda bu konuya yine değineceğim. Altı okun anlamı ve önemi. Kemalizmi altı oka indirgeyip ona tepeden inmeci Jacoben, Ceberrut gibi sıfatlarla saldırmanın ve Atatürkçülüğü küçümsemenin ise ne tarihsel ne de toplumsal bir gerçekliği vardır. Çünkü altı ok Atatürkçülüğün 1920'ler 1930'lar Anadolu'sunda bir ulus devlet yaratmak için kullandığı ilkelerdir. Bir başka deyişle feodal nitelikli bir din tarım toplumundan çağdaş bir ulus devlet, laik ve demokratik bir yapı yaratmak için başvurulan yerel ve o zamana özgü ilkelerdir. Asıl Atatürkçülüğün ilkesi akılcılık, bilimin yol göstericiliği ve aydınlanmadır. Altı ok bu ilkenin 1920'ler 1930'lar Türkiye'sinde gerçekleştirilmesi için başvurulan yolları işaret eder ve Atatürkçülüğe yapılacak en büyük haksızlık onun evrensel akılcılığını ve aydınlanmacılığını bir dönemin uygulama ilkelerine indirgemek ve üstelik de onları bağlam dışı eleştirmektir. Bağlam dışı eleştirmek dememin nedeni o ilkelerin uygulandığı zamanı ve toplumsal yapıyı dikkate almadan sanki bu ilkeler endüstri devrimini yaşamış, demokratik dönüşümünü gerçekleştirmiş bir toplumda uygulanıyormuşçasına yapılan eleştirilerdir. Dönemin koşullarını kısaca anımsayalım. Toprak ağalığının tümüyle egemenliğini sürdürdüğü, nüfusun sadece 11 milyonu bulduğu, bunun da hepsinin savaş yorgunu olduğu, yarısının ise verem, trahom ve sıtma gibi hastalıklarla boğuştuğu, okuma yazma oranının sadece %10'da kaldığı, yani okur yazar sayısının 1 milyona ancak ulaştığı, onların da yarısının ancak isimlerini yazabildiği, bireylerin vatandaş değil kul niteliği taşıdığı, ekonomik gücü fabrikası olmayan bir toplumdan söz ediyoruz. Böyle bir yapıdan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni üretebilmek ancak Kurtuluş Savaşı zaferi benzeri bir mucizenin daha gerçekleştirilebilmesiyle olanaklı olmuştur. Bu mucizenin temelinde de o yıllarda uygulanan Altı Ok programının başarısı yatmaktadır. Tabii yıllar geçmiş, koşullar değişmiş, Türkiye gelişmiştir. Bugün için Altı Ok bazı alanlarda hala geçerliliğini koruyan, bazı alanlarda ise tarihsel ve manevi değeri olan bir ilkeler bütünüdür. Ama nereden bakarsanız bakın Atatürkçülük altı oka indirgenemez. Çünkü onların ardında yukarıda da belirttiğim gibi akılcılık, bilimsellik, aydınlanmacılık gibi çok daha evrensel ve genel çağdaşlaşma ilkeleri yatmaktadır. Ulus devlete ve anti-emperyalizme de karşı olanlar Atatürkçülüğe saldırıyor. Sevgili okurlarım, Atatürk'e ve Atatürkçülüğe ne adı altında olursa olsun saldıranlar sadece dinciler ve onlara destek veren enteller değil. Türkiye'nin ulus devlet yapısından rahatsızlık duyanlar da sırf anti milliyetçi veya ulusalcı karşıtı, ki bu ikisi de aynı anlamda kullanıyorum, ya da anti emperyalizme karşı olan görüşlerle Atatürk'e ve Atatürkçülüğe saldırıyorlar. Bunlar da içeride ve dışarıda olarak iki grup oluşturuyor. İçeridekilerin başında tabii milliyetçilikten, ulusalcılıktan, anti-emperyalizmden hoşlanmayan, kimi zaman da nefret eden dinci ideoloji sahipleri var. Burada bazı dincilerin anti-emperyalist olduklarını unutmayalım. Yani bazı dincilerin Atatürkçülüğe karşı çıkmalarının altında bu ideolojinin anti-emperyalist niteliklerinden başka nedenler yatıyor. Bunların yanında AB'ci veya ABD'ci olan enteller, yazar çizerler de Atatürk milliyetçiliği kavramına ve anti-emperyalizme karşı olduklarından, bu kavram AB ve ABD karşıtı söylemlere temel oluşturabileceğinden Atatürk'e ve Atatürkçülüğe karşı çıkıyorlar. Kemalizmi dar, ulusalcı, sert, içeri ve içine kapanık yanlış bir ideolojik yapı gibi yorumlayıp hem AB'ye hem de ABD'ye karşı olarak takdim ediyorlar. Oysa ülkesine çağdaş uygarlığı hedef göstermiş olan, yüzü batıya dönük ama onlarla eşit ve adil koşullarda ilişki kurmak isteyen Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan en büyük haksızlıktır bu. Bu giriş niteliğindeki açıklamalardan sonra bir ideoloji olarak Atatürkçülüğü ve ulusalcılığı irdeleyebiliriz. Atatürkçülük ve ulusalcılık kötü ideolojiler midir? Atatürkçülük, kendi başına bir izm, kemalizm. İzm ne demek? İdeoloji demek. Peki ideoloji ne demek? Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik tutarlı bir inanç ve düşünce sistemi demek. Son zamanlarda moda oldu. Pek çok köşede okuyoruz. İzimlere bağlı olmayın. İzimler kötüdür. 1960'lı ve 1970'li yıllarda izm denince akla gelen ideolojiler Marksizm, Leninizm, Maoizm, Komünizm, Sosyalizm idi. Sonunda 1980 darbesini gerçekleştiren egemen güçler ideoloji sözcüğünü neredeyse yasa dışı ilan etmişlerdi. Sen ideolojik konuşuyorsun denildiğinde aslında sen komünistsin, vatan hainisin demek isteniyordu. Oysa ideolojisiz insan olmaz. Hatta her insanın genellikle birbiriyle tutarlı ama bazen de birbiriyle çelişebilen birden çok ideolojisi olabilir. Demokrasi de bir ideolojidir, din de, laiklik de, hümanizm de. Örneğin bir insan birbiriyle tutarlı olarak hem demokrat, hem dindar, hem laik, hem de hümanist olabilir. Son zamanlarda dinci ve liberallik adı altında dincilik yapan yazarlar 1960'ların, 1970'lerin geleneğini geri getirdiler ve ideoloji sözcüğüne yeniden olumsuz bir anlam yüklediler. Bunlar bu kez ideoloji sözcüğünün eşitliğine kemalizm, nasyonalizm ve laisizm kavramlarını yerleştirerek bu kavramları karalamak için ideoloji terimine de saldırmaya başladılar. Atatürk iyidir, kemalizm kötüdür. Milliyetçilik, ulusalcılık, nasyonalizm, faşizmle eşittir, kötüdür. Laiklik iyidir, laisizm kötüdür gibi ipe sapa gelmez, kendi içinde çelişen oksimoron vecizeler yumurtlamaya başladılar. Herkes için bu izimlerin çağdaş anlamlarını bir kez daha yineleyelim. Günümüzde kemalizm ne tepeden inmeciliktir, ne jakobenlik, ne de tek parti yönetimini istemektir. Günümüzde kemalizm çağdaş uluslararası toplumun saygın ve eşit haklı bir üyesi olmayı istemek, din tarım toplumlarının inanca dayalı otoriter yapısını değil, endüstri bilgi toplumlarının insan haklarına dayalı demokratik yapısını benimsemek ve bunları gerçekleştirmek için de bilimin yol göstericiliğine inanmaktır. Günümüzde milliyetçilik ya da ulusalcılık ne ırka dayalı bir devlet ve toplum yapısını arzulamaktır, ne farklı din, ırk, dil sahiplerinin bir arada yaşamasına karşı çıkmak, ne de onlardan birini dışlamak veya öne çıkarmaktır. Günümüzde ulusalcılık, ulusal çıkarları, öteki ulusların, özellikle de komşularımızın ve ABD'nin kendi çıkarlarını savunduğu ölçüde eşit ve adil olarak savunmaktır. Ortalarda bir sürü kafa karıştıracak yanlış tanım ve yanlış yorum dolaşıyor. Siz siz olun, kafa karıştırıcılara kulak asmayın sevgili okurlarım. Bu açıklamalardan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine Atatürkçülük, milliyetçilik ve yurtseverlik kavramları açısından bakabilir ve sonra da demokrasimizle yüzleşebiliriz. Avrupa Birliği, yurtseverlik ve milliyetçilik. İktidardaki politikacılarımızın, medyamızın ve onlarla aynı yöntemi kullanan bazı marjinal grupların değerli katkılarıyla Türkiye'de artık hemen hemen her türlü tartışma gibi Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin tartışılması da olanaksız hale geldi. Birisi AB-Türkiye ilişkilerinde 3 Ekim 2005'te imzalanan müzakere çerçeve belgesini eleştirmeye görsün. Derhal saldırı hazır. Kemalist, üçüncü dünyacı, statükocu, izolasyoncu, faşist milliyetçi. Ya da birileri müzakere çerçevesi belgesindeki tuzakları da işaret ederek bunlara karşın Avrupa Birliği ile birleşmenin çağdaş ve uygar Türkiye'nin uluslararası arenadaki nihai hedeflerinden biri olduğunu söylesin, derhal suçlama geliyor. Emperyalist uşağı, AB'ci, Türkiye düşmanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin hızlı bir dönüşüm yaşadığı bir gerçek. Ama bu dönüşümün ekonomik, siyasal, toplumsal boyutlarını tartışan yok. Bu dönüşüm karşısında Türkiye'nin ne yapması gerektiğini soğukkanlı bir biçimde irdeleyen yok. Varsa yoksa ihanet ana temalı bir mahalle kavgası. Sen hainsin. Hayır, sen hainsin. Yaratılan kavga ortamında ve üretilen kavram kargaşası bağlamında Atatürkçülük veya Kemalizm de saptırılıyor. Her iki grup da Kemalizmi ya da Atatürkçülüğü kendi anladığı gibi yorumlayıp kendi görüşlerinin temeli yapmaya çalışıyor. Ya da işine gelmediği zaman açıkça Atatürkçülüğe karşı çıkıyor. Şimdi saplarla samanı birbirinden ayırıp soğukkanlı bir biçimde kavramları ve tartışmayı yerli yerine oturtmaya çalışalım. Atatürkçülük Türkiye için çağdaşlık, bilim ve uygarlık yoludur. Bunun günümüzdeki ifadesi anayasada yer alan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Avrupa Birliği gerek kendi içinde gerekse Türkiye'de bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik bir birlik olarak kaldığı sürece Türkiye'nin birliğe katılması tabii ki Atatürkçülüğe uygundur. Sorun esas olarak AB'nin yaptığı 6 yanlıştan kaynaklanmaktadır. Birinci olarak AB kendi içindeki dinci, ırkçı ve milliyetçi ögelerden dolayı zaman zaman örneğin AB anayasasına Hristiyan değerlerinin eklenmesi çabaları sırasında olduğu gibi bu somut çağdaş demokrasi hedefinden kayma eğilimleri göstermektedir. İkinci olarak AB içine almaya hazırlandığı Türkiye ile imzaladığı müzakere çerçeve belgesi bağlamında olduğu gibi Türkiye'ye öteki üyelerle eşit muamele yapmamaktadır. Üçüncü olarak Ermeniler gibi, Rumlar gibi, Kürt kardeşlerimiz gibi grupların Türkiye dışındaki aşırı ögeleri, tarihsel sorunlardan kaynaklanan ve Türkiye aleyhine olan taleplerini AB çerçevesine dayatmaya kalkışmakta ve kimi zaman Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Ermeni soykırımını tanı kararı gibi bu çabalarında başarıya da ulaşmaktadır. Dördüncü olarak kimi AB yöneticileri doğrudan doğruya Türkiye'nin çağdaş ve layık demokrasisinin temeli olan Atatürk devrimlerini hedef alarak Türkiye Kemalizmi reddetmelidir gibi yanlış ve haksız bir öneriyi gündeme getirmektedir. Beşinci olarak Türkiye içinde yeni azınlıklar yaratmaya teşebbüs etmekte, Kürtler ve Aleviler gibi bu ülkenin eşit koşullu asli vatandaşlarını azınlık diye nitelemeye, onları bölücü ve ayrımcı bir çizgiye çekmeye çalışmaktadır. Oysa Kürtler bu ülkenin kurtuluşunda Türk kardeşleriyle omuz omuza Kurtuluş Savaşı'na katılmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katkıda bulunmuşlardır. Bugün de sadece Güneydoğu'da değil, İstanbul gibi büyük kentlerde de yaşamakta, siyasette, iş yaşamında başarılı olmakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en etkili, en zengin insanları olarak varlıklarını sürdürmektedir. Alevilerimiz ise bırakın yüzyıllarca zulme uğramış olmayı, bırakın Kurtuluş Savaşı'ndaki rollerini, hayat felsefeleri, yaşama biçimleri ve Atatürk devrimlerini benimsemiş dünya görüşleri itibariyle Türkiye'de demokrasinin güvenceleridir. Altıncı olarak AB, Türkiye'nin üyeliğiyle doğrudan ilişkili olmayan, olmadığı ve olmayacağı güvencesi verilen Kıbrıs gibi konularda veya Ermeni soykırımı iddialarında ülkenin çıkarlarına aykırı dayatmalar yapmaktadır. Özetlersek AB ile bütünleşme ideal bir hedef olarak hiç kuşkusuz Atatürkçülükle, yurtseverlikle çatışmaz, tam tersine onlara uygundur. Ama, işte burada koskocaman bir ama var. Demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti idealini, çağdaş bir uygarlık projesi olan AB içinde gerçekleştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti, kendisini bu hedeften saptıracak olan şu beş alanda, Atatürkçülükle de, yurtseverlikle de ters düşme durumuyla karşı karşıyadır. 1. AB içindeki dinci, ırkçı, milliyetçi yani ayrımcı ögelerin baskılarına boyun eğemez. 2. Kendisine eşitliğe aykırı davranılmasını, ikinci sınıf üyeliğe ilişkin koşullar dayatılmasını kabul edemez. 3. AB ile ilgisi olmayan tarihten gelen ulusal sorunları bağlamında karşı gruplara haksız ödünler verilmesini kabul edemez. 4. Demokrasisinin temelini oluşturan Atatürk ilkelerini reddedemez. 5. Türkiye'de yeni azınlık gruplarının yaratılmasını kabul edemez. Yani Atatürkçülük ve yurtseverlik adına hedef tamam ama uygulama önerisi Türkiye için kabul edilemeyecek dayatmalar içeriyor. Atatürkçülük tabii ki demokratiktir. Sevgili okurlarım, buraya kadar Atatürkçülüğün gerek ideolojik gerekse tarihsel ve felsefi anlamını irdelemeye, bugünkü Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerindeki konumunu açıklamaya çalıştım. Şimdi yine çok kısa olarak doğrudan doğruya Atatürkçülük ile demokrasinin ilişkilerini özetleyelim. Gerek Atatürk'ün döneminde gerekse bugün Atatürkçülüğün veya Kemalizmin ana ilkesinin demokratik ve layık çağdaş bir rejim yaratmak olduğunda en ufak bir kuşku yoktur. Atatürk'e ve Atatürkçülüğe karşı çıkanların Osmanlı toplumsal yapısından çağdaş bir ulus devlet yapısına doğru gerçekleştirilen dönüşüm sırasında devrimlerin halka zorla kabul ettirildiği, demokratik olmadığı biçimindeki savların hiçbir geçerliliği yoktur. Endüstrileşmeyi yaşamamış hiçbir feodal din tarım toplumu kendiliğinden demokratik bir yapıya geçmemiştir. Bırakın endüstrileşmeyi yaşamamış feodal toplumları, endüstrileşme sürecini yaşayarak demokrasiye geçen toplumlarda bile bu dönüşüm çok uzun zaman almış ve çok kanlı olmuştur. Atatürk bu uzun ve acılı süreci son derece kısa bir sürede ve batıdaki örneklerinden çok daha sarsıntısız ve kansız bir biçimde gerçekleştirme başarısını göstermiştir. Altı ok arasında demokrasi yerine cumhuriyetçiliğin yer alması, demokrasi hedeflenmediği için değil, tam tersine yeni devlet saltanata ve hilafete karşı kurulduğundan devlet biçiminin vurgulanarak demokrasi yolunun açılması içindir. Nitekim halkçılık ilkesi bu niyetin toplumsal yapı açısından açıkça ifade edilmesi anlamını taşır. Üstelik Atatürk pek çok konuşmasına cumhuriyet ile demokrasiyi aynı gördüğünü, hedefin demokratik bir toplum olduğunu açıkça vurgulamıştır. Nitekim kendisinin bizzat bir muhalefet partisi kurdurması ve çok partili denemeye girişmesi bu niyetinin ifadesidir. Günümüzde Kemalizmin veya Atatürkçülüğün demokrasi karşıtı olması da söz konusu edilemez. Bu tartışma hem Atatürk karşıtlarının saptırmalarından hem de Soğuk Savaş darbesi olan baskıcı 12 Eylül 1980 askeri harekatının Atatürkçülük adına yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu darbeyi yapanlar Atatürkçülüğü kendi anlayışlarına göre çarpıtmışlar, pek çok haksızlığı ve pek çok Atatürkçülük karşıtı uygulamayı Atatürkçülük maskesi altında gerçekleştirmişlerdir. Gerçek Atatürkçülere ve sosyal demokratlara büyük baskı uygulayan 12 Eylül yönetimi, Atatürk'ün mirasını bile zedelemiş, kurduğu Türk tarih ve Türk dil kurumlarına el koyarak bunları devletleştirmiştir. Radikal siyasal İslamcılar tarafından bombayla öldürülen gerçek Atatürkçü rahmetli Ahmet Taner Kışlalı'nın evren Atatürkçülüğü diye çok ağır eleştirdiği bu uygulamalar hem Atatürkçü ideoloji lekelemiş hem de özellikle eğitimde yaptığı değişikliklerle dinci oligarşiye iktidar yolunu açmıştır. Düşünün sevgili okurlarım, kendisine Atatürkçü diyen bu darbeciler din derslerini zorunlu hale getirmiş, İmam Hatip liselerinden üniversitelere her bölüme doğrudan giriş olanağı tanımış, üniversitelerdeki demokrat bilim insanlarını tasfiye etmiş, onların yerine dincilikleri ağır basan öğretmenler ve yöneticiler atamış, her türlü sol etkinliği, sendikaları yasaklamıştır. Tabii bütün bu yapılanların sonunda Kenan Evren Fethullah Gülen tarafından cennetlik diye övülmüştür. Böylece 12 Eylülcüler Cumhuriyet kurulalı beri demokratik ve laik rejimin yediği en büyük darbeyi gerçekleştirmişlerdir. Gerçek Atatürkçülerin hedefi, inancı doğal olarak demokratik ve laik rejimin sarsıntısız devamıdır. Onları darbecilikle, tepeden inmecilikle suçlayanlar, demokratik rejimi dinci oligarşiye dönüştürmek isteyenler ve onlara destek verenlerdir. Atatürk'ün tarih, insanlık ve bilim açısından evrensel önemi. Sevgili okurlarım, bu bölümü bitirirken Atatürk'ün önemi hakkında gözden kaçtığını düşündüğüm bir noktaya daha değinmek istiyorum. Atatürk sadece güçsüzleşmiş, yenilmiş ve işgal edilmiş bir imparatorluk koşullarında Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri olan İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'ya, ayrıca Yunanlara, Ermenilere ve halifeci iç isyanlara karşı bir kurtuluş savaşını kazandığı için önemli değildir. Atatürk sadece feodal bir din tarım imparatorluğunun toplumsal, siyasal ve ekonomik yapısı üzerine demokratik ve laik çağdaş bir devlet yapısı kurabildiği için de önemli değildir. Tabii bunlar mucize niteliğinde birer başarı. Ama Atatürk'ün tarih, insanlık ve bilim açısından üç önemi daha var ki bunlar yukarıdaki başarıların bir sonucudur. Tarih, insanlık ve din açısından Atatürk'ün taşıdığı evrensel önemin birincisi, belki de en büyük alim Gazali'nin içtihat kapısını kapatıcı etkisiyle kendi içinde evrimleşemeyen, reform sürecini yaşayamayan ve bu nedenle de çağdaşlaşamayan, laikleşemeyen İslam dinini, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik yapısı içindeki Müslüman vatandaşlarının yaşam biçimleri olarak evrimleştirdiği, laikleştirdiği ve çağdaşlaştırdığı gerçeğidir. 59 devlete ve 1,5 milyarlık nüfusa sahip olan İslam aleminin, bu alemin tek ve biricik laik ve demokratik devletini kabul edememesinin veya kabul etmekle zorlanmasının, sonuç olarak Atatürk düşmanlığını ve laiklik karşıtlığını körüklemesinin ana nedenlerinden biri de budur. Atatürk'ün tarih, insanlık, siyaset bilimi ve sosyoloji açısından sahip olduğu ikinci evrensel önem, feodal bir din tarım imparatorluğundan çağdaş bir topluma geçişin doğal ve normal evrim koşulları dışında devrimlerle de gerçekleşebileceğini kanıtlamış olmasıdır. Üçüncü olarak Atatürk, Marksist, Komünist ya da Sosyalist nitelikli anti-emperyalist direniş ve kurtuluş hareketlerinin dışında, Batı dünyasının ürettiği çağdaş ve uygar değerlere uygun olarak onlara ulaşmak ve onları benimsemek uğrunda, yine Batı dünyasına karşı anti-emperyalist bir kurtuluş savaşı yapan ve bunu kazanan tek liderdir. Bu da onu tarih, insanlık ve siyaset bilimi açısından çok önemli yapan nedenlerden biridir.